basit başlama meselesi. Benim başlangıçlarım çok görkemli oluyordu, tamam mı, geçmişte. Yani şöyle örnek vereyim. YouTube'da hiç videom yok doğru düzgün. Çat Seth Godin videosu koyuyorsun mesela. Manyaklık.
Güzel insanlar, selamlar. Hepiniz 5 kişi podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve normalde ve bu bölümlerde farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını sizinle beraber inceliyoruz. Ama bu bölüm diğerlerinden biraz farklı. Belki hatırlarsınız, karantina döneminde dijital pazarlama uzmanı, benim de çok sevdiğim kıymetli arkadaşım Hakan Akbey'in Soruyorum isimli Instagram canlı yayın serisine konuk olmuştum. Ana konu stoacılıktı. Stoacılıktan giriş yaptık. Hakan Akben benimle aslında röportaj yapıyordu derken 5 kişi podcast kaslarından işin rengi değişti. Ben Hakan'a sorular sormaya başladım. Ve Hakan'ın özellikle hayattaki prensipler, koşunun ve yüzmenin hayatla olan ilişkisine dair, hayatla olan ilişkisiyle ilgili çok kıymetli düşünceleri oldu. Ondan da rica ettim. Ses dosyasını benimle paylaştı. Bu bölüm Hakan'ın hayat prensipleri, koşu ve yüzmenin hayattaki benzerlikleri ve ona kattıkları ile ilgili bir bölüm oldu. Bence çok keyifli bir bölüm, çok keyifli bir kesit oldu. Konuşmanın tamamına podcast notlarından erişebilirsiniz. Hakan bütün bu konuşmanın videolu bölümünü de YouTube'a yükledi. O videoyu da ben 5kişi.com/Hakan Akben adresinde paylaştım. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Hakan Akben.
Sana bir soru sorayım abi, bu değişimle ilgili. Şimdi dedin ya, aslında o dönem beğenmiyordum diye. Aslında hakikaten her şey değişiyor. Bir taraftan da daha önceden de bakmıştım. Şimdi bu yayından önce tekrar baktım. Senin web sitende prensipler diye bölüm var.
Evet.
Şimdi hem böyle bir değişme hali var, bir taraftan da prensipler diye bir şey mesela ortaya atıyorsun. Bu prensipler değişmeyen şeyler mi? Hep sabit mi duruyor? Onlar hiç değişmedi mi? Yoksa onlar da mı değişiyor? İstersen abi, şu an ben açamıyorum ama 2-3 tane prensibinden söyle ki insanların kafası tam otursun.
Ya evet, prensipler meselesi. Ya o prensipler meselesi, yani 11 tane maddeden bahsediyorsun. Onun aslında evet. Ya o prensipler bir anda ortaya çıkan şeyler değil ve aslında zamanla da değişmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama nasıl anayasamızın değişmez ilk 3 maddesi vardır? Yani o ne derler, işte anayasanın ilk 3 maddesi değişmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte layıktır, şudur budur, bilmem nedir. İkinci madde birinci maddeyi korur falan. Hani böyle bir değişmez bir şey vardır. Hani bir şey vardır. Ben de insanın hayatında değişmezleri olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu değişmezler ahlaki şeyler olabilir, evrensel bir ahlak olabilir, ailenden aldığın bir şey olabilir. Yani çok temel şeyler, çok evrensel şeylerin değişmesi.
Söyler misin abi mesela bir iki tane veya üç tane değişmeyeceğini, hiç değişmez diyeceğin üç tane söyle mesela kendi hayatından.
Ya sen şimdi ne yapıyorsun? Ben kim konuk oldu ya, bir dakika.
Abi ben dedim ama sana, ben de hostum.
Ya aslında şey, evet süper. Ya bak, bunlar aslında yaşam prensipleri olarak düşündüğüm şeyler değil. Çalışma prensipleri aslında. Hani çok daha evrensel bir bakış açısıyla ele almadığım şeyler. Yani çalışma prensipleri nedir? Bir, kendini kabullenmek aslında. Yani ben bunu, kendini tanımak ve kendini kabullenmek. Yani bunun her zaman devam etmesi gerektiğini ve hani belki değişilmez ilk üç kuraldan bir tanesi olarak yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şunu fark ediyorum. Ya değişiyoruz Eray. Ben geçtiğimiz 2-3 senede çok değiştiğimi fark ettim. Yani resimlere bakıyorum, paylaştığım şeylere bakıyorum, hayata bakış açıma bakıyorum. Çok değer verdiğim bazı şeyler vardı. Onların artık çok da değerli olmadığına inanıyorum. Mesela materyalist bir tiptim belki de geçmişte daha çok. Şimdi daha az materyalist bir tipim herhalde. Yani
hala var ama diyorsun. Hala
ya bir şöyle, yani şöyle bir materyalistlik. Yani mesela ben mal kıymeti çok iyi bilen bir tipim, tamam mı? Çünkü ben memur çocuğum. Benim babam asker, annem de ev hanımı. Ve bizim böyle çocukken sahip olduğumuz bir takım şeyler ya da olamadığımız çok şey vardı. O yüzden gelecekte, yani bu yaşıma geldiğimde bir takım benim şeylerim vardı. Özlemlerim vardı. O özlemlerimi para kazandıkça sahip oldum. Neydi? Çok istediğim bir gitar vardı, onu aldım. İşte çok istediğim teknolojik cihazlar, oyuncaklar vardı, aldım. Dünyaya da gezmek istediğim yerler vardı, bunlara sahip oldum. Ve bu sahip olduğum şeylere elimde tutmak için çaba sarf ediyordum. Yani bu zamana kadar tutmam gerektiğini düşünüyordum. Ama son dönemde geldiğim şey şu oldu. Bu özellikle pandeminin de bunda etkisi var. Ya bir sırt çantasında sığabilecek bir hayatımın olduğunu da gördüm aslında bakarsan. Ve bu bana aslında o stoacılık bakış açısıyla da çok paralel. İnanılmaz bir ferahlık ve rahatlama getirdi, biliyor musun? Aynı şey dostluk, arkadaşlık, akraba ilişkileri için de geçerli. Yani sırtımda çok fazla yük taşıyorsam eğer, bu insanlar benim için yükse, ya bunu bir onlarla konuşmam lazım ve gerekiyorsa yolları ayırmamız gerekebilir noktasına geldim. Eskiden böyle olamıyordum. Yani bu yüklerle önüme bakıp devam etmeye çalışıyordum. Ama bu aslında her zaman böyle olması gerektiğini bildiğim ama uygulayamadığım şeylerdi. Şimdi biraz daha uygulama pratikleri geliştirmeye başladım. Hala çok iyi olduğumu söyleyemem. Hala takıntılarım var, hala sıkıntılarım var. Ama en azından çaba sarf ediyorum. En azından bunlarla uzlaşmaya çalışıyorum. En azından bunların bazılarının farkındayım. O yüzden kendini tanımak bence bir numaralı kanun. İkincisi de kendini kabullenmek. Hani biraz önce zaten ondan değindik. Ve üçüncüsü mesela garantici olma. Ya garantici olma bakış açısı beni çok limitliyor. Yani ben bu işi yaparsam para kazanacak mıyım? Kesin kazanacak mıyım? Bu kişiyle beraber olursam hayatım kesin iyi olacak mı? Bu arkadaşla bir şey işte ne bileyim bir deneyim paylaşımı yaptığımda kesin kazanan taraf. Ya böyle bir şey yok. Yani hayatta garanticilik, sigortacılık diye bir şey yok. Dün Kerem Dündar'la konuşuyorduk. Yani insanın başına ne geliyorsa bu garanticilik kafasından geliyor. İstifçilik kafasından geliyor. Dur yarın lazım olur, dur öteki gün bilmem ne olur. Oysa ki bunlar da birer yük. Yani garanticilik de büyük bir yük bindiriyor insanın omzuna. O yüklerden biraz arınmaya çalışıyorum. Sonra mesela basit başlamak. Yani mesela ben mesela bu konuda çok hata yaptım. Yani resmen şey kendimi konuk gibi hissediyorum.
Çok güzel abi, harika.
Sen de inanılmaz bir moderatörmüşsün. Ben kendimi bir moderatör bilirdim. Bir anda ben şey koltuğuna oturuyorum. Konuştukça konuşasım
çok
geliyor.
Çok güzel. Devam abi, devam. Devam çok iyi.
Ya şey meselesi, basit başlama meselesi. Benim başlangıçlarım çok görkemli oluyordu, tamam mı, geçmişte. Yani şöyle örnek vereyim. YouTube'da hiç videom yok. Doğru düzgün chat set coding videosu koyuyorsun mesela. Manyaklık. Tamam mı?
Evet.
Doğru düzgün videon yok. Chat Serdar Kuzuloğlu'yla röportaj yapıyorsun. 17 bölüm chat yapıştırıyorsun falan. İnanılmaz görkemli başlangıçlar, tamam mı? Barış Özcan sana endorsement veriyor, bilmem ne oluyor. Sonra devamını getiremiyorsun. Çünkü kompleks düşünerek bir işe başlıyorsun. Bütün enerjini, gücünü o mükemmel şeyi ortaya çıkartmak için harcıyorsun. Devamını getirecek hevesin bile kalmıyor, gücün bile kalmıyor. O yüzden karmaşık, kompleks yapılardan olabildiğince basite indirgemek, basit başlamak lazım. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Neden Instagram'da ben yapıyorum bunu? Zoom'da yapamaz mıyım? YouTube'da yapamaz mıyım canlı yayın? Multi platform takılamaz mıyım? Yani OBS diye bir sistem var, Restream.io var. Yapmıyorum. Neden? Çünkü Instagram en basit, en kolay ve en şey olan taraf. Ya dur şunu bir hakkıyla yapayım kardeşim. 30 bölüm kendime söz verdim. İzleyenlere verdim. Bitti. Dedim ki hadi 50 olsun, süreç uzadı. 50. Önce bunları yapayım bak. 30, 50. Sonra bir bakacağım, düşüneceğim. Ben bundan keyif alıyor muyum? İnsanlar keyif alıyor mu? İletişim var mı? Dur şunu YouTube'a taşıyayım. Dur başka bir şey yapayım. Ama eski kafam öyle değil. Yani böyle hönt diye girelim. Tamam mı? Böyle alacalı bulacalı falan. Bu çok yanlış. O yüzden basit başlamak konusu.
Abi buyur, bu konu müthiş bir konu. Daha bu yayına gelmeden bir saat önce galiba Medium'da yayınladım. Hedefe değil sisteme odaklan diye bir yazı. Bu James Clear'ın Atomic Habits kitabının ilk bölümünün bir çevirisi. 5 kişi komitesinden sağ olsun birileri destek oldu. Abi o kadar güzel aktarıyor ki James Clear. Ufak başlıyor olmanın o hep bilinen şey denklemi vardır. 1.01 üzeri 365 37.8 yapar. Yani her gün %1 kendini iyileştirdiğin senaryoda bir senenin sonunda 37.8 olur, 1.01. Bunun şeyinden bahsediyor. Bir de bazen sabretmekle ilgili problem oluyor. Onu bir buz erimi örneğinden çok güzel aktarıyor. Hatta onunla giriş yapıyor. Diyor ki -7 derece hiçbir şey olmuyor. Bir odadasın, bir buz kübüyle baş başasın. -6 hiçbir şey yok. -5, -4, -3, -2 hala hiçbir şey yok. -1 hala bir şey yok ama sıfıra geldiği anda buz erimeye başlıyor. Bunu da dışarıdaki insanların aslında hayatlarıyla örtüştürdüğünde bu metaforu. Çoğu insan o eksi dörtlerde, eksi üçlerde bırakıyor. Ulan ne oldu ne? Diyor yani, bu kadar yol gittik, atıyorum bir aydır koşuyorum hala göbek erimedi. Daha dur ya bir, değil mi? Yani hemen bir an önce sonuç istiyorsun. Onun yerine hedefe değil kuracağın sisteme odaklanırsan, yani her gün yapabileceğin aslında o alışkanlık rutinini, rutin sistemini tasarlayabilirsen zaten istediğin sonuçları alırsın da iyi. Böyle bir güzel bir yazı vardı. Ben de o basit başlamayla çok ilintili olduğu için paylaşmak istedim.
Çok güzel, çok müthiş. Bu arada Bolluk Zeynep sana laf atmış. Eray tam trollsün bugün diyor. Topu hep Hakan'a atıp he he deyip kafa sallayıp bıyık altından gülüyorsun diyor. Ya gerçekten ben de böyle bir ne olduysa dolmuş dolmuşum, konuşasım gelmiş ya. Kesinlikle katılıyorum sana ama bak bu bir anda olmadı. Yani bunlar bir anda olmuyor abi. Ya mesela ve çok alakasız işler yaparken edindiğim deneyimler bunlar. Koşarken öğrendim ya ben bunu. Bak çok net bir şey söyleyeyim. Şu gün, bugün itibariyle yaşamla ilgili öğrendiğim ve fark ettiğim, iş dünyasıyla ilgili fark ettiğim pek çok şeyi koşarken ve yüzerken fark ettim. Bak çok enteresan.
Nasıl abi, anlat mesela bir anını, mesela böyle bir hatırladığım
çok,
bir şey
çok
var
net
mı?
Anlatayım abi sana. Bir kere ben koşmaktan ve yüzmekten nefret ederim. Onu bir çerçeveye çizelim ve yapıştıralım. Yani sevmediğim iki tane eylem. Çünkü sabır gerektiren şeyler. Yani yüzmek abi, çoğu insan 5 kulaç atar sırt üstüne, işte gider köpekleme yapar, kurbağalama yapar falan filan. Biz öyle değil abi. Biz bir antrenmanda 5000 metre yüzdük ya. 5000. Yani benim aralıksız yüzdüğüm 5000 metre antrenmanım var. Ama o bir süreç. Ya da işte koştuk 42 kilometre maraton koştuk. O bir süreç. Şimdi bu sabrı öğretti bana. Benim hayattaki en büyük eksiklerimden bir tanesi de sabırsızlığım idi. Belki hala bazı konularda sabırsızım ama biraz daha o enerjinin azalmasıyla ya da dengelenmesiyle oturmaya başlıyor. Bak koşmak bana sabırlı olmayı öğretti ve ben koşmayı sadece o felsefeye ve sabırlı bir insan olmak istediğim için başladım. Nasıl oldu diyeceksin? Şöyle oldu. Yani sıfırdan 10 kilometreyi bir günde koşamazsın arkadaşım. Önce 1 kilometre gidersin, sonra biraz yürürsün, 1 kilometre daha koşarsın, biraz yürürsün. O bir sabırdır. Yani sonra o antrenman sürelerin artar, işte mesafelerin artar. 5 kilometre olur, 10 kilometre olur. Orada benim arkadaşlarım var, işte Erol var, Hasan var, başka arkadaşlar var. Ve Erol'un bana, mesela ben hiç unutmam, Fenerbahçe sahilinden bilen vardır belki, İstanbul'da Anadolu yakasını bilen arkadaşlar varsa. Fenerbahçe sahilden Bostancı 5 kilometredir sahil. 5 kilometreye dönersin 10 kilometredir. Ben Fenerbahçe sahilinden Bostancı'ya tek seferde 5 kilometre koşabildiğim ilk gün inanılmaz mutlu olmuştum. Çünkü orada şöyle koşmuştum bu arada. Yani Erol beni teskin ediyordu. Diyordu ki Hakan bak şu çöp tenekesini görüyor musun? Görüyorsun. Şu an hedefin sadece onu geçmek. Oraya gelmek. Onu geçtik, şimdi ne olacak? Bak şu lambayı görüyor musun? Hedefin sadece o. Bir konuya girerken Fenerbahçe sahilden Bostancı'nın sonunda 5 kilometreyi katıksız düşünerek koşmanın imkanı yok. Zihnim ona hazır değil. Çünkü o mesafe benim için çok yüksek. Ama ne yapıyorum? Mesafeyi anlamlı parçalara bölerekten, kendime küçük küçük adımlar belirleyerek, küçük hedefler belirleyerek, her hedefi de aştığımda biraz daha güçlenerek ve motive olarak ilerleyebildiğimi fark ettim. Ve sabırın böyle geliştiğini anladım. Ve büyük projelerin üstesinden ya da sürdürülebilir işler yapmanın sırrının bu olduğunu fark ettim. Çok ilginç bir deneyimdi. Sonra 10 kilometre, sonra 20 kilometre, sonra acıyla tanıştım. Çünkü fizyolojik olarak bedenin belli sınırları var. Hele bir de hamsa vücut. Darbeli bir spor. Acı çekmeye başlıyorsun. Kaçıncı kilometreden sonra acı çekmeye başlayacağını anlamaya başlıyorsun. Sonra zemini tanıyorsun. Her zemine göre ayrı bir ayakkabı var. Ormanda koşarken çamurlu bir zemin, daha yumuşak toprak, çarşaflı zemin dediğin taşların olduğu yerler var. Orada farklı tekniklerle koşuyorsun. Yokuşta nasıl koşacaksın? İnerken ne yapacaksın? Sinsi yokuşlar var. Hava değişimi yaşanıyor. Stratejik olmayı düşünmeyi fark ettim. Yani nedir stratejik? Yola uygun ayakkabı seçmek. Hangi yolda koşacağım, basacağım? Hangi yolda biraz yavaş gideceğim? Hangi aralıklarla su içeceğim? Ya mesela su içmek başlı başına bir mesele. Yani her bir kilometrede saatimi kuruyorum. Saat ötüyor ve su içiyorum. Ben onu atladığım zaman susuz kalıyorum. Ve susuzluğunu hissettiğin anda o yarış senin için bitiyor. Çünkü eğer susuz hissettiysen, istediğin kadar su iç, vücudu suya bo, o susuzluk gitmiyor. Dolayısıyla işte bu deneyimleri yaşaya yaşaya, küçük adımlarla tık tık tık büyük şeyler başarıyorsun. Ve bu bende bir hayat felsefesi oldu ya. Ve artık dedim ki büyük başlangıçlar, koca hedeflerle başlamak yerine o koca hedefi bir vizyon, bir büyük hayal olarak göreyim. Yani ulaşmak istediğim bir güzellik olarak göreyim. Onun önündeki küçük hedefleri belirleyip adım adım o hedeflere doğru yürüyeyim kafası. Yani bunu koşuda gördüm. Yüzmede de gördüm. Ve koşunun dinamikleriyle yüzmenin dinamiklerinin de aynı olduğunu fark ettim. Sonra iş dünyasındaki dinamiklerin de aynı olduğunu fark ettim. İlişkilerin, hayatın aynı olduğunu fark ettim. Ya aslında hayat bir maraton. Yani hep söylerler ya, sprint değil. Hızlı koşup bitirdiğin 100 metre bir yarış değil. 42 kilometre sürüyor. Ve 30 kilometreden sonra başlıyor aslında. Duvara çarpıyorsun, yapamayacağını söylüyor beynin sana. İşte sağdan soldan yere yatan kusan insanlar görüyorsun falan filan. Çok farklı şeyler ya.
Müthiş yani. Abi ya. Yani muazzam bir şey oldu. Bir de sokağa çıkma yasağı varken koşuyu öyle özendirdin ki artık sorumluluk senin yani.
Vallahi ya fena. Beni çok konuşturdun. Vallahi
abi çok bir şey diyeceğim bu arada. Çok ciddiyim. Rica etsem sen bunu YouTube'a koyacaksın ya.
Evet.
Bu son ya yani bu 15-20 dakika olmuş olabilir. Ya yani bu bence çok kıymetli. Ben 5 kişi podcast dinleyicilerinin de buna ulaşmasını
ne
çok
güzel,
isterim.
Ne güzel.
Yani süper. Eğer ses dosyasını bana şey yapabilirsen ben bir de bunu ya yani çok güzeldi hakikaten, çok kıymetliydi. Böyle bir teaser tadında seninle daha uzun bölüm de yaparız ama paylaşmak
süpersin.
İsterim yani.
Süpersin. Vallahi bayıldım. Vallahi ben de oldu. Ve sana bir şey itiraf edeyim. Arkadaşlar size de itiraf edeyim. Ben bugün çok yorgun hissediyordum kendimi. Yani böyle akşama doğru işte yani senle program yapacağım için çok mutluydum. Onun verdiği bir enerji vardı. Ve ben de seni tebrik ederim. Gerçekten çok iyi bir dinleyicisin. Ve bir kez daha bir şeyi anladım. Yine eksik olduğumu düşündüğüm bir konu ve geliştirmem gerekiyor. Benim de en az senin kadar iyi bir dinleyici olmam lazım. Çünkü öyle iyi bir dinleyicisin ki hiçbir şey yapmasam bile ben bir şeyler anlatmaya başlıyorum. Öyle anlatasım geliyor. Ya bu çok önemli bir özellik Eray. Yani yani gerçekten senden de bunu hepimizin öğrenmesi gerekiyor belki de. Yani çok iyi konuşturdun. Helal olsun.
Çok keyifliydi abi. Ağzına sağlık. Vallahi çok keyifliydi.
Aynen. Evet. O zaman yavaş yavaş kapatalım. Var mı sorular morular? Şöyle bir bakıyorum. Beyin hacklemek demiş Reyhan. Başak evet güzel şeyler yazmış garanticilik üzerine. İş ortamlarında hep sonuç odaklı olmak yok. Ya bak çok güzel bir nokta. Belki bununla birazcık konuşup sonra biraz yavaş yavaş kaçarız. Fark etmenin yükü ve bundan sonrası eylem mekanizmalarını çalıştırmak olmuyor mu? Evet kesinlikle öyle oluyor. 36 günlük dinlenme sürecinden sonra gelinen durum. Evet. Güzel. Şöyle bir soru. Haruki Murakami koşmasaydım yazamazdım. Okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim demiş Hafize Öz. Bu arada o kitap zaten benim koşmaya başlamamı sağlayan bir kitaptır. İncecik, müthiş
ben
bir kitap.
Ben de çok duydum bu arada ama okumadım. Yani, koşmasaydım yazamazdım.
Evet, ya onu bence kesinlikle herkese öneriyorum. Çünkü adam öyle bir güzel anlatmış ki yani koşmanın hem fiziksel dinamikleri hem ruhsal dinamiklerini ve bu ikisinin birleşiminin adamın kendi işine nasıl katkı sağladığını anlatmış. Ve Haruki Murakami'nin değişimini görüyorsunuz kitapta falan. Müthiş. Müthiş bir şey. Bu arada bir soru vardı. Onun üzerine konuşalım. Sonra da yavaş yavaş kapatırız herhalde diye düşünüyorum. Ne dersin?
Olur abi tabii. Neydi soru?
Soru da şu. Başak sormuş. O da yine eski bir arkadaşım. Birçok ortamda özellikle iş ortamlarında hep sonuç odaklı olmak öngörülür ve istenir. Şimdi biz hep süreçten bahsettik. Ben aslında süreci övgüde bulundum ama işte sonuç odaklı olmak bir tarafta, süreç odaklı olmak bir tarafta. Sen nasıl görüyorsun bunu? Sonuçta sen de girişimleri olan, bir sürü proje yapan bir insansın. Tamamen sonuç odaklı mı çalışmalıyız yoksa sürece övgüde yapmalı mıyız? Nasıl düşünüyorsun? Zor soruyu sana sordum.
Abi çok zor. Evet. Yani bence burada abi şey yapmak lazım. Hani biraz kontekst içinde değerlendiriyor olmak lazım.
Bravo.
Metrikler söz konusuyken veya iş başarısı aslında o metriklere birazcık dayanıyorken bu senin aslında çok iyi de iyi bildiğin atıyorum mesela dijital pazarlama alanında senin müşteri edinim maliyeti için belirlediğin bir tutar vardır. O tutarın üstüne harcayacak olursan müşterinin sana hayat boyunca sağlayacağı değeri elde edemeyebilirsin. Anlamsız bir anlaşma olmuş olur. O zaman orada hakikaten sonuç odaklı davranabiliyor olman lazım yani. Ne yapıp edip o hedefini koyduğun işin sürdürülebilirliği için gerekli olan noktaya getirmen lazım. O sonuca kendini kitlemen gerekiyor. Hı. Ben ama özellikle mesela insan konusunda süreç odaklıyım. Yani biz 3 ortağız bu arada. 3 ortaktan herkesin uzmanlık alanı, yetkinlikleri de farklı yerlerde. Ben daha ekip tarafında, kültür tarafında da bulunuyorum. Çok da keyif alıyorum. Oradaki insanların bulunduğu yer, gelişim süreci, ilgi alanları, yetkinlik alanları, bunları anlık sonuçlara göre değerlendiriyor olmanın problematik olduğunu gördüm. İnsanların o gelişim sürecine hem alan açmayı hem de yeri geldiğinde katkıda bulunmayı çok doğru buluyorum. O yüzden daha böyle çok uzatmadan şey diyeyim, yani metrik odaklı işlerde sonuç odaklı olunacakken daha böyle insan odaklı taraflarda sürece bence daha fazla odaklanılmalı diyeyim. Böyle yeni işler değerlendiriyorken de bence bu arada yine sürece daha fazla odaklanmak gerekiyor. Yani o step by step senin o hipotezlerin ne hangi koşullarda gerçekleşince ne öğreneceksin? Öyle olursan hani bir sistem tasarımı, bir süreç tasarımı yapman gerekiyor. Ya yani bir tek metrik daha bu. Hedef varken bence sonuç odaklı, geri kalan şeyde süreç odaklı diyeyim iş dikeyinde.
Ha, süper. Ya sonuç odaklı olmak önemli ama işte süreçlerle sonuca ulaşıyorsun aslında. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Sen de aslında onu söylemeye çalıştın bence. Biz iyi süreçler tasarlarsan sonuca evet. giden yolda hem daha keskin net sonuçlar elde edebilirsin hem de o sonuca gitme meselesi daha da keyifli bir hale gelebilir. Dolayısıyla çünkü şöyle şeyler de olabiliyor Eray. Çok sonuç odaklı oluyorsun ama çok çalışıyorsun, istediğin sonucu elde edemiyorsun. O zaman da insan kaybeden psikolojisine girmemek için dönüp bakıp şöyle demesi lazım. Ama güzel bir süreç geçirdik. Ama güzel şeyler öğrendik. Ama bir daha böyle yapmayacağız falan. Dolayısıyla ikisi birbiriyle kardeş. Ama mutlaka teslim edilecek, sonuca varılacak bir işin olması gerektiğini düşünüyorum. Teslim edilecek bir iş yoksa o işin çok da bir anlamı olmuyor gerçekten. O yüzden mesela şu canlı yayınlar, mesela senin podcastlerin ya da periyodik yayın yapmak, periyodik makale yazmak ve bunu insanlarla paylaşmak güzel bir motivasyon veriyor. Ve bir nevi bunlar da küçük sonuçlar. Ve bu sonuçların üzerine birer basamakmış gibi düşünüp tık tık tık gerçek yüksek hedefe ulaşmaya çalışıyorsun, devam ediyorsun. Tabii bu fikirler gelir gider değişir, her şey olabilir. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Kesinlikle yani, abi aynı şekilde.
Uzattık, güzel de oldu bence. Benim de konuşasım varmış, bak hep söylüyorum. Sana da çok teşekkür ederim. Çok harika bir moderatörsün bu arada.
Ben teşekkür ederim abi.
Arkadaşlarımız varsa o podcast'i tekrardan orada hani dinlemelerini, abone olmalarını da öneriyorum kesinlikle. Bir günde ben sana konuk olurum inşallah.
Kesinlikle abi. Bu teaser'ı yayınlayalım. Yani bu eğer bana şey yapabilirsen sonra da bir uzun bölüm ben çok istiyorum. Zaten daha önceden konuşmuştuk, bu pandemi muhabbeti çıktı. Çok evet. keyif alırım. Orada sende şey kaygısı da olmaz. Ulan hani ben moderatördüm kaygısı da olmaz. Rahat rahat gönül rahatlığıyla konuşursun.
Süper. Harika.
Güzel insanlar, umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi podcast notlarına 5kişi.com/hakanakben adresinden ulaşabilirsiniz. Bir de aranızda katılanlar vardır. Çok keyifli bir 5 kişi komünitesi aslında oluşturduk. Her çarşamba akşamı saat 22'de 3 hafta bir TED konuşması, 1 hafta bir kitap. Yani ayın her haftasında, her çarşambasında ortaya bir içerik koyup o içeriğin üzerinden çok keyifli sohbetler gerçekleştiriyoruz Zoom üzerinden. Eğer hala 5 kişi komünite Telegram grubuna katılmadıysan benim Instagram profilinde yer alan linkime tıklayabilirsin ve oradan Telegram grubuna girebilirsin. Veya her pazar attığım e-mail bültenlerinden, 5 madde bültenlerinden bu etkinlikleri takip edebilirsin. Onun için de yapman gereken 5kişi.com/5madde. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.